Ayrım 20.
Melanie henüz bir yıldır yas tutan bir kimse olan Scarlett'in bir topluluğun arasına ne yüzle katılacağına akıl erdiremiyordu. Fırsatı değerlendirmenin tam zamanı olduğunu anlayan Mrs. Merriweather, "Scarlett'in hakkı var," dedi. Sonra ayağa kalkarak krinolinini sırtına attı. "İkinizin de, hayır hayır, üçünüzün de gelmesi gerekir. Allah aşkına Pity, tekrar başlama. Hastanenin yatağa ve ilaca ihtiyacı olduğunu benden daha çok sizin düşünmeniz gerekir. Uğrunda can verdiği davaya yardım ettiğiniz takdirde Charlie'nin ruhu rahat edecektir." Pity, kişilik açısından kendinden daha güçlü biriyle karşılaştığı zaman çoğunlukla yaptığı gibi mırıldandı. "Peki, ne yapalım? Öyle olsun. Yeter ki halk bunu anlasın." Scarlett'in kalbi çevresine sarılı ve pembeli kumaşlar gerili tezgahın arkasına gizlice girerken, bir rüya kadar güzel, bir gerçek kadar harika diye coşuyordu. Evet, Scarlett sosyete hayatına yeniden kavuşuyordu. Bir yıllık mahkumiyetten kurtuluyordu. Çevresinde dönen dedikodulardan ve içine düştüğü can sıkıntısından çıldırmasına ramak kaldığı bir sırada bir toplantıya, hem de Atlanta kentinin o güne kadar görmediği büyük bir toplantıya katılıyordu. Önünden insanlar geçiyor, gözleri ışıklardan kamaşıyor, çevreden yükselen müziği dinliyor ve ünlü yüzbaşı Butler'ın son gezisinde ablukayı kırarak ithal ettiği değerli dantelaları, elbise ve göğüslükleri hayran hayran izliyordu. Tezgahın arkasındaki sandalyelerden birine bir tesbih böceği gibi oturdu. Öğleden sonraya kadar çıplak ve perişan durumda olan ve asker talimleri yapılan salona göz gezdirdi. Kadınlar onu bu derece güzelleştirmek için son anda kim bilir ne kadar çaba sarf etmişlerdi. Gerçekten çok güzel olmuştu. Herhalde Atlanta'nın bütün şamdan ve mumları oradaydı. 12 kollu gümüş heykelli porselen ve bronz şamdanlar dört bir yana yerleştirilmişti. Bu şamdanlarda defne kokan çeşitli renkte mumlar çevreye ışık saçıyordu. Masalardaki çiçeklerin arasında, tezgahlarda, pencerelerin kenarlarında, alevleri ılık yaz rüzgarının ölgün etkisiyle ağır ağır dalgalanan mumlar güzel bir görünüm oluşturuyordu. Tavanın tam ortasında asılı ve demirleri pas tutmuş olan avize bile asma yaprakları, çoban püskülleri ile süslenerek çok güzel bir şekle getirilmişti. Duvarlar mis gibi kokan çam dallarıyla süslenmişti. Birkaç köşeye çam dallarından kameriyeler yapılmıştı. Yaşlı hanımlar orada otururlardı. Asma dallarının, çoban püskülleri ve sarmaşıkların, uzun çelenkleri duvarlara nakış gibi işlenmişti. Bu güzel görünümlü çelenkler pencereleri, tezgahları ve çeşitli renkteki kumaşlardan yapılan hücreleri kuşatıyordu. Her yerde yeşil bitkiler, bayraklar vardı. Konfederasyonun mavi ve kırmızı zemin üzerinde yıldızları parlıyordu. Orkestra için yapılan sahne, güzel duyguları harekete geçirecek bir biçimde yapılmıştı. Sahne yeşillikler arasında adeta kayboluyordu. Scarlett, kentteki bütün çiçeklerin saksılar ve sepetler içinde oraya getirildiğini düşündü bir an. Itırlar, ortancalar, begonyalar, zakkumlar, defneler. Mrs. Elsing'in kış bahçesinden getirilen defnelere özel bir yer ayrılmıştı. Kadınlar sahnenin tam karşısına gelen yeri süsleme konusunda adeta birbirleriyle yarışmışlardı. Duvara iki fotoğraf asılmıştı. Biri Konfederasyon Başkanı Davis'in, öteki de Başkan Vekili Georgia'lı küçük Alex Stephens'ın idi. Bu fotoğrafların çevresine eğrelti otları, renk renk güller, altın renkli kılıçlar yerleştirilmişti. Mumlar çiçeklerin arasında sakin yanışlarıyla bunlara mihrap görünümü veriyordu. Bu iki fotoğraf sanki çevredeki çalışmaları, güzellikleri, heyecanı, coşkuyu izliyordu. Ülkeyi böyle korkunç bir dönemde yöneten bu iki devlet adamı, birbirlerinden tamamen farklı görünümlere sahipti. Davis'in çökük yanakları, soğuk bakışları vardı. İnce ve gururlu görünüşünün altından sabırlı olduğu seziliyordu. Stephens'ın ise yakıcı gözleri, hayatta hastalık ve acılarla boğuşan, fakat bunlara iradesi sayesinde üstün gelen bir insan hali vardı. Yurtunun yönetimini üstlenen tertip komitesi üyesi yaşlı kadınlar, bütün yelkenleri açılmış bir gemi gibi görkemli biçimde salonda dolaşıyorlardı. Elbiseleri hışırtılı sesler çıkarıyordu. Geç kalan genç kadınları, alaylı ve işveli gülen genç kızları tezgahların arkasına gönderiyorlardı. Şerbetlerin hazırlandığı yan odalara dalarak yapılanları teftiş ediyorlardı. Zavallı Pity soluk soluğa gelerek onlara katıldı. Orkestra üyeleri kendileri için hazırlanan sahneye çıktılar. Simsiyah güleç yüzleri terlemişti. Müzik aletlerini akort etmeye başladılar. Görevli olan kadınlardan başka pek az hanım vardı. Atlanta'nın Martha Will adını taşıdığı günden beri yardımseverlerin düzenledikleri her toplantıda, her düğünde orkestrayı yöneten Mrs. Meriwether'ın arabacısı ihtiyar Levi değneğiyle sehpaya vurdu. Bütün gözler Levi'yi izlemeye başladı. İhtiyar Levi'nin işaretiyle kemanlar, violonseller, akordeonlar, banjolar, dans için çok ağır bir ahenkle Lorena havasını çalmaya başladı. Dans ancak tezgahların üstünde bir şey kalmadığı zaman yapılacaktı. Scarlett insana rahatlık veren valsi işitince kalbinin daha hızlı çarptığını hissetti. Yıllar sessizce akıp gidiyor Lorena. Çimenler tekrar yeşerdi. Güneş ufuktadır Lorena. 1-2-3, 1-2-3, şahane vals. Scarlett ellerini yavaş yavaş kaldırarak ileri doğru uzattı. Gözlerini kapatarak kendisini insanda değişik duygular uyandıran valsin ahengine bıraktı. Kalpleri sızlatan bu melodide ve Lorena'nın kaybolan aşkında kendi duygularıyla yakınlık kuran bir hüzün vardı. Bu benzerlik Scarlett'i adeta boğulacak hale getiriyordu. O sırada müzik onları kendine çekmiş gibi mehtapla aydınlanan sokaktan sesler geldi. At kişnemeleri, araba gıcırtıları duyuldu. Ilık havanın esintisi, şen kahkahaları kulaklara taşıyordu. Arabalarına iyi bir yer bulmaya çalışan zenciler birbirlerine küfür ediyorlardı. Merdiven gelenlerin neşeli konuşmaları, şakalaşmalarıyla çınlıyordu. Genç kızların sesleri, kavalyelerinin kalın sesleri arasında kayboluyordu. Salona doluştular, selamlaştılar, hatır sordular. Salondakiler yeni gelenleri, sanki birbirlerini uzun süredir görmemiş insanlar gibi sevinçle ve candan karşıladılar ve de gülüştüler. Hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Salon iri krinolinli elbiseler giyen ve eteklerinin altındaki dantelleri kelebekler gibi parıldayan genç kızlarla dolup taştı. Çevreye yepyeni ve güzel bir hava saçan bu genç kızların çoğu tombulca beyaz omuzlarını açıyorlardı. Danteller altında henüz gelişmekte olan göğüslerini gösteriyor, kollarında da umursamaz bir tavırla şallarını taşıyorlardı. Bileklerine kadife kurdeleler ile bağladıkları pullu ya da boyalı, kuğu veya tavus kuşu tüylerinden yapılmış birer yelpazeleri vardı. Topuz yaptıkları saçlarını tıpkı bir atın yelesini savurduğu gibi arkaya doğru savuruyorlardı. Sarı bukleli saçları kulaklarındaki altın saçaklı küpelerle tam bir uyum içindeydi. Sırtlarındaki çok pahalı danteller, ipekler ve onları süsleyen kurdeleler ablukayı delerek ithal edilmişti. Gururla sergiledikleri bu aksesuarlar Yankilere ceza anlamındaki bir hakaretti. Kentin bütün çiçekleri yalnızca Konfederasyon Başkanı'na sunulmamıştı. Genç kızlar küçük ve kokulu çiçekleri kendilerine ayırmışlardı. Kulakların arkasına sokulan çay kökleri, bukleli saçları çevreleyen yaseminler, gül tomurcukları, saten korselerin arasına saklanan meyve ağaçlarının çiçekli dalları göze çarpıyordu. Gece yarısına doğru birer ana olarak verilecek olan bu çiçekler, haki elbiselerin ceplerinde belki de bir ömür boyu saklanacaktı. Salon subay seliyle dolup taşıyordu. Scarlett bunların hemen hemen hepsine ya hastane koğuşlarında ya da sokakta ve manevra alanlarında rastlamıştı. Bu subayların üniformaları olağanüstü güzellikteydi. Pırıl pırıl yanan düğmeler, kol ve yakalarda çift sıra sırmalar. Bağlı oldukları alaylara göre pantolonlarının yanlarına konulan kırmızı sarı mavi şeritler. Kılıçlar şakır diyor, pırıl pırıl parlıyordu. Kılıçlardan yansıyan ışıklar cilalı çizmelere vuruyordu. Mahmuzlar ses çıkarıyor, siyah çizmelere güzel bir görünüm veriyordu. Kimi subaylarda altın ya da erguvan renginde boyun atkıları vardı. Bu manzara karşısında Scarlett'in kalbi gururla kabardı. Ne güzel adamlar diye düşündü. Hayran kaldığı subaylar kız arkadaşlarıyla işaretleşiyorlar ve yaşlı hanımların ellerini öpmek için yerlere kadar eğiliyorlardı. Sarı ya da siyah bıyık ve sakallarına rağmen hepsi de birer delikanlıydı. Başlarındaki beyaz sargılar ya da boyunlarındaki atkılar yüzlerinin bakır rengiyle tezat oluşturuyorsa da hepsi de birer ilah kadar güzel ve mert insanlardı. Bazıları koltuk değneklerine dayanıyor, acılarını belli etmemeye özen gösteriyorlardı. Onlara eşlik eden genç kızlar böbürlenmekten geri kalmıyorlardı. Koltuk değneklerinden güç alarak seken askerler kendilerine yetişsinler diye özenle adımlarını yavaşlatıyorlardı. Üniformalıların arasında kolu siyah ipek atkıya geçirilmiş bir Louisianalı vardı. Bu askerin üstünde beyaz çizgili mavi yün pantolon, kırmızı ceket vardı. Kalabalığın arasında ekvatordan gelen acayip bir kuş gibi görünüyordu. Genç kızların göz kamaştıran elbiselerini kendi zuhaf, Fransa'nın Afrika ordusu piyade birliklerinden birine bağlı asker, üniformasının renkleriyle bastırıyordu. Kara kuru yüzünü bir maymun gibi buruşturan bu kişi, Maybel Merivetra talip olan René Picard'tı. Hastanelerdeki yaralılar arasında yürüyebilenlerin hepsiyle nikahat dönemini geçirenler ve izinli olan tüm askerler oradaydılar. Atlanta ile Macon arasında çalışan demiryolu görevlileriyle posta, levazım ve hastane memurları da salondaydı. Bu durumdan en çok tertip komite üyesi olan hanımlar memnundular. Çünkü hastanelerine para akacaktı. Sokaktan yavaş yavaş yürüyen bir bölük askerin ayak sesleriyle arabacıların hayran hayran bağırışları duyuldu. Bir borazan çaldı. Sonra kalın bir ses şu emri verdi: "Dağılın!" Bir süre sonra muhafız alayı mensuplarıyla milisler göz kamaştıran elbiseleriyle dar merdiveni çıktılar. Salona girdiklerinde yerlere kadar eğilerek selam vererek, el sıkarak dört bir yana dağıldılar. Muhafız alayı orduya katılmaktan memnun olan ve savaş sürdüğü takdirde gelecek yıl Virginia'da alacaklarına ant içen gençlerden kurulmuştu. Ama aralarında sakalı ağarmış olanlar da yok değildi. Herhalde bunlar biraz daha genç olmak için neler vermezlerdi. Yine de üniformalı dolaşmaktan ve cephede savaşan oğullarının kahramanlıklarını dinlemekten zevk duyuyorlardı. Milisler ise genç ve ihtiyarlardan oluşuyordu. Hatta bir hayli ihtiyar adamlar bile vardı. Genç milislerin arasında askere gidebilecek yaşta olanlar da bulunuyordu. Bunlar için dedikodu yapılıyordu. Hatta bunların niçin Lee ile beraber olmadıkları soruluyordu. Salon bütün bu kalabalığı nasıl almıştı? Kısa bir süre önce görkemli görünen salon şimdi tıklım tıklımdı. Üstelik hava da sıcaktı. Yaz gecesinin kokusuna kolonya, lavanta ve saç kremleriyle mumlardan yayılan defne kokuları karışıyordu. Salonun eski döşemesinden ince bir toz yükseliyordu. Böyle bir atmosferde ve böyle bir kalabalık arasında bir şey seçebilmek mümkün değildi. Orkestra şefi ihtiyar Levy de bu kalabalığın neşe ve coşkusuna ayak uydurmak için Lorena'nın en iyi yerinde birden müziği kesti. Değneğiyle sehpaya vurarak orkestraya güzel mavi buyruk havasını çaldırmaya başladı. Şarkı yüzlerce kalbi bir anda etkiledi. Muhafız alayının borazancısı orkestraya yaklaştı. Arjantin havası yeri göğü inletmeye başladı. Herkes güzel duygulara kapılarak ürperdi. "Hurra, hurra! Güney'in hakları adına hurra! Tek yıldızlı güzel mavi bayrak adına hurra!" İkinci dize birincisinden daha güçlü söylendi. Herkes gibi bu şarkıyı söyleyen Scarlett, arkasından Melanie'nin ince, saf ve borazanın kalpleri sızlatan melodisi kadar hazin sesini işitti. Arkasına döndü ve Melanie'yi gözleri kapalı, elleri göğsünün üstüne kavuşmuş olarak gördü. Gözlerinden inci gibi yaşlar akıyordu. Şarkı bitince gözyaşlarını sildi ve Scarlett'e acayip biçimde gülümsedi. "Öyle mutluyum ki, askerlerle o kadar övünüyorum ki, ağlamaktan kendimi alamıyorum," dedi. Gözlerinde istek dolu bir alev parladı ve onun anlamsız küçük yüzünü bir anda olağanüstü bir güzelliğe kavuşturdu. Şarkı herkesi etkilemişti. Bütün kadınlar sevdikleri erkeklere, aşıklar birbirlerine, anneler evlatlarına, karılar kocalarına döndüler. Hepsinin yüzünde aynı ifade, pembe ve buruşuk yanaklarında aynı gurur gözyaşları, dudaklarında aynı gülümseme, gözlerinde aynı yakıcı alev görülüyordu. En çirkin kadın bile bir erkeğe duyulan aşkın etkisiyle güzelleşirdi. Bu kadınlar erkeklerini seviyorlar, onlara inanıyorlardı. Belki de son nefeslerine kadar onlara güven duyup sadık kalacaklardı. Bu kadınlarla Yankiler arasında haki elbiselerden oluşan bir sur yükselirken nasıl olur da onların başına bir yıkım gelebilirdi? Dünya kurulalıdan beri böyle cesur, böyle kahraman, böyle soylu, böyle yumuşak başlı erkeklere rastlanmış mıydı? Zafer onların can verdikleri haklı ve yasal davalarına gülmekten başka ne yapabilirdi? Bu dava öyle kutsaldı ki, kadınlar da bunu erkekler kadar seviyor, buna dört elle sarılıyor, canlarını feda ediyorlardı. Bu kutsal dava kadınların akıllarından bir an olsun çıkmıyor, hakkında hayaller kuruyorlardı. Erkeklerinin can vermelerini bile sessizce karşılamaya hazırdılar. Savaş alanlarında kocalarının kahramanca taşıdıkları bayraklar gibi yas elbiselerini ölene kadar gururla taşıyabilirlerdi. Kalpleri gururla, coşku ile kabarıyordu. Konfederasyonun yıldızı en üst noktadaydı. Çünkü zafer yakındı. Stonewall Jackson'ın, sur anlamına gelen Stonewall, General Jackson'a verilen bir lakaptı. Elde ettiği başarılar ve Yankilerin Richmond çevresindeki 7 gün süren çarpışmalarından sonra uğradıkları bozgun, Güney'in zaferini müjdeliyordu. Zaten başta Lee ve Jackson gibi generaller bulunduktan sonra savaşın başka bir sonuç vermesi mümkün olabilir miydi? Bir zafer daha kazanılsa Yankiler diz çöküp af dileyeceklerdi. Sonuçta herkes atlarının üstünde başları dik evlerine dönecek, ailesine ve yakınlarına kavuşacaktı. Ne var ki her yuvada boş yerler, babalarını sonsuza kadar göremeyecek yavrular, Virginia ve Tennessee dağlarındaki geçitlerde meçhul mezarlar bulunacaktı. Böyle kutsal bir davanın zaferini ödemek için bu da pek pahalı bir şey sayılmazdı. Kadınlar ipek bulmakta çok zorlanıyorlardı. Çay ve şekere ise rastlamak pek mümkün olmuyordu. Yokluklara göğüs gerilirken bunlar için birçok şaka ve espri de yapılıyordu. Açık göz kişiler ablukaya rağmen bu maddeleri Yankilerin gözlerinin önünden geçirerek ithal etmeyi başarıyorlardı. Bir süre sonra Raphael Simmons ile birlikten yana olanların donanmalarına Yankilerin topları yerleştirilecekti. Bu arada İngiltere'de Konfederasyon'un yardımına koşmak üzereydi. Çünkü pamuk bulamayan iplik fabrikalarında tezgahlar durmuş, binlerce kişi işsiz kalmıştı. Ayrıca İngiliz soyluları da Konfederelere karşı doğal bir sevgi besliyordu. Bunlar dolar meraklısı olan Yankilere karşı nefret duyuyorlardı. Seçkin bir toplantıda bulunmak, Scarlett'in kalbini heyecanla çarptırmıştı. Fakat çevresindekilerin yüz ifadelerini anlayamamasına rağmen, onları görünce neşesi yavaş yavaş kaçmaya başladı. Bütün kadınlarda onun duyumsayamadığı bir coşku vardı. Bu durum onu hem şaşırttı hem de üzdü. Şimdi salon ona kısa bir süre öncesine kadar güzel gelmiyor, genç erkekleri de eskisi kadar çekici bulmuyordu. Kısacası bu dava uğrunda bütün yüzlerde görülen coşku ona tam anlamıyla, evet tam anlamıyla budalaca görünüyordu. Sonunda bu kadınların gururlarını ve dava uğrundaki özveri isteklerini paylaşmadığını anladı. Dehşete kapılan bilinci ona, ''Hayır hayır, böyle şeyler düşünmeniz doğru olmaz, hata yapıyorsunuz, günaha giriyorsunuz.'' demezden önce o bu davanın kendisince bir anlamı olmadığını anladı. Kadınların bu konudan coşkuyla söz etmeleri Scarlett'in canını sıktı. Ona göre davanın kutsal bir yanı yoktu ve savaş da kutsal bir duruma dönüşmüyordu. Savaş insanları gereksiz yere öldüren ve lüks eşyaların bulunmasını güçleştiren bir yıkımdan başka bir şey değildi. Örgü örmekten, pansuman bezi kesip katlamaktan, yaralar için sargılar yapmaktan parmakları ağrıyordu. Hastane de canına tak etmişti artık. Kangren kokusu duymaktan. Kadın da inlemelerine dayanacak durumda değildi. Çökmüş insanların harap yüzlerinde okunan ölüm artık onu korkutuyordu. Aklından geçirdiği bu düşüncelerin yüzüne yansımasından çekinerek çevresine ürkek ürkek baktı. Tanrım, bu kadınların duyduklarını neden ben de duyamıyorum diye düşündü. Kadınların hepsi de manen ve maddeten bu dava uğrunda canlarını vermeye hazırdı. Bir gün Scarlett'ten kuşkulanacak olurlarsa, hayır hayır, onun içini okuyacak kimse yoktu. Hiç kimsenin de bir şey bilmemesi gerekliydi. O da bu dava uğrunda ateşli görünmeliydi. Elinden gelmemesine rağmen gurur duymaya çalışmalıydı. Konfedere subayının dul karısı gibi hareket etmeli ve madem kocası bu dava uğrunda can vermişti, O da kocasına fazla acımamalıydı. Tanrım, neden bu seven kadınlardan bu kadar farklıyım ve bu kadar uzağım diye düşündü. Bir kimseyi ya da herhangi bir şeyi özveriyle asla sevemeyecekti. Herkesten ayrı yaşamanın verdiği acıyı duyuyordu. Oysa eskiden kendini hiç yalnız hissetmemişti. Önce onu acı içinde kıvrandıran bu düşünceleri yok etmek ya da susturmak istedi. Ama buna samimiyeti engel oluyordu. Eğlencenin sürdüğü ve onun Melanie ile birlikte tezgahın önünde birikenlerin isteklerine cevap vermeye çalıştıkları sırada kendini haklı gösterecek sebepler aradı. Bütün kadınlar vatanseverlik konusundaki davranışları ve gürültüleriyle bir aptaldan ya da bir deliden farksız değildiler. Ya erkekler? Evet, onlar da kesin darbe ve devletler hukuku gibi laflarla kadınlardan geri kalmıyorlardı. Yalnız o, evet, yalnız Scarlett O'Hara Hamilton, sağduyuya ve sağlam bir İrlandalı kafasına sahipti. Dava uğrunda gülünç olmak niyetinde değildi. Gerçek duygularını ortaya koyacak kadar aptal da değildi. Durumu pratik olarak görülecek kadar düşünme yetisine sahipti. Bu davayla ilgili duygularını hiç kimse bilemeyecekti. Gerçekten ne düşündüğünü bilseler, o sırada toplantıda bulunanların şaşkınlıkları kim bilir nasıl olurdu. Orkestranın bulunduğu yere çıkıp halka, herkesin pamuk ipliği üretmek üzere evine dönmesi ve düzenlenecek yeni toplantılarda sevgilisine güzel görünmek için şık elbiseler yapılması gerektiğini söylese, orada bulunanlar kim bilir ondan ne kadar nefret ederlerdi. Bir an düşüncelerinin doğruluğuna inanarak sakinleşti. Ama yine de salondakilere nefret dolu bakışlar fırlatmaktan kendini alamadı. Mrs. Merriweather'ın söylediği gibi, McClure hemşirelerinin tezgahına ne bakan oluyor ne de uğrayan. İşte bu yüzden de Scarlett sürekli olarak neşe içindeki halkı izleme fırsatı buluyordu. Melanie onun neşesiz halini fark etti. Ama bu durumun Charles'ın yokluğunun verdiği acıdan ileri geldiğini sanarak bir şey söylemedi. Aksine tezgahın üzerindeki eşyayı daha fazla dikkat çekmek için düzeltmeye başladı. Melanie tezgahı düzenlerken yengesi biraz ötede oturuyor ve üzgün üzgün önüne bakıyordu. Davis ile Stephens'ın portrelerinin çevresine ve altına konulan çiçekler bile Scarlett'e acı veriyordu. Kendi kendine alaylı bir tavırla, "Gören de bir mihrap sanacak," dedi. Gösterilen saygıya bakılırsa bunların da Hristiyanlıkta kutsal sayılan kişi ve yerlerden farkları yoktu. Birden günah işlediğini anladı. Korktu ve Allah'tan af dilemek için had çıkarmak istedi. Ama kendisini tam zamanında frenledi. Vicdanı ile yaptığı sessiz konuşma sırasında, "Sanki doğru değil mi?" dedi. "Herkes onlara azizler gibi davranıyor. Oysa onlar da bizim gibi birer insan. Ayrıca o kadar da çirkinler ki." Stephens güzelleşmek için bir şey yapamazdı. Çünkü doğduğu sırada kötürümdü. Oysa Davis, Scarlett onun kibirli yüzünü, kazılmış bir akik taşı kadar net hatlarını inceledi. Onu en çok kızdıran şey Davis'in keçi sakalı oldu. Erkeklere yaraşan tıraşlı ya da bıyıklı bir yüzdür diye düşündü. Yeni bir milletin bütün yükünü ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan bu adamın yüzündeki zeka ve iradeyi görmemişti. Kendi kendine, "Çenesindeki bu birkaç tel sakalı ne yapacaktı sanki?" diye sordu. Scarlett mutlu değildi. Eğlencenin tam ortasında bulunuyor fakat eğlenceye katılamıyordu. Salondakiler arasında kocasız ve dostu olmayan tek kadındı. Oysa bugüne kadar her toplantının odak noktası olmuştu.